Ayrım 27.
Avusturyalı ünlü piyanistler karı koca Ludwig Kazaks ve Deli Kazaks ile Walter Schöhlesinger de 1938'de Türkiye'ye sığınmış ve konservatuvarda piyano dersleri vermişlerdir. Operada kor repetitör olarak çalışmışlardır. Yine Viyana Senfoni Orkestrası'ndan sığınık Friedrich Schoenflet 1940-1947 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda flüt öğretmenliği yapmıştır. Ünlü oboacı Walter Wunsch da 1938'de Türkiye'ye sığınarak hem Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda oboa çalan hem de Ankara Konservatuvarı'nda oboa dersleri veren Avusturyalı sanatçılardan biridir. Bir başka sığınık Bayan Elizabeth Adler de uzun yıllar Ankara Konservatuvarı'nda ritmik jimnastik dersleri vermiştir. Aynı yıllarda kuşkusuz İstanbul'a da ırksal veya siyasal nedenlerle birçok sanatçı sığınmıştır. Örneğin Avusturya'dan flütçü George Ernst, tromboncu Edward Posch, fagotçu Erik Köhn, klarnetçi Doloner, Çekoslovakya'dan kontrabasçı Karl Glaser İstanbul'a yerleşerek hem belediye konservatuvarında dersler veren hem de orkestrada çalan bu sığınıklardan birkaç kişidir. Ayrıca Karl Berger gibi özel dersler vererek geçinen sığınıklar da vardır. Ayrıca ülkelerinden ayrılmalarını zorunlu kılacak herhangi bir ırksal veya siyasal neden bulunmadığı halde Salt Hindemith'in Ankara'da gerçekleştirdiği bu kültürel devrimin coşkusuna kapılıp Türkiye'ye gelmiş ve Ankara ya da İstanbul konservatuvarlarından birinde görev almış, orkestralarda çalışmış sığınık olmayan sanatçılar da doğrusu yok değildir. Örneğin klarnetçi Knauer, müzikolog Profesör Lehmann, enstrüman yapımcısı Schifrat, Avusturyalı nefesli çalgı ustası Ernst Pohl, İstanbul Filarmoni Derneği Genel Sekreteri ve Orkestra Dergisi Yöneticisi Panayot Abacı'nın açıklamalarına göre galiba flütçü Schulz, oboacı Royis, kornucu Mohut kendiliklerinden gelip bu yeni orkestralarda görev almışlardır. Hatta bu kişilerin arasında söylendiğine göre nasyonel sosyalist olanlar bile vardır. Bela Bartok da Türkiye'ye gelmiş. Kısacası Ankara'nın 5-6 yıl gibi kısa bir süre içinde olsa 1935-36'lardan sonra ari veya değil, sosyalist veya nasyonel sosyalist bütün Avrupalı müzikçilerin tek umut odağı haline geldiğinden galiba kuşku duyulmasa gerektir. Atatürk'ün 1 Kasım 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açış söylevinde geleneksel tek sesli Alaturka müziği sert bir dille eleştirerek genç cumhuriyetin çok sesli müzik eğitimine de derhal başlamasını buyurması üzerine hemen ertesi yıl açılan Ankara Konservatuvarı ve Musiki Muallim Mektebi belki başlangıçta sadece Nazilerce işinden edilmiş müzikçilerin dikkatini çekmiş ve saat onlar için yeni bir iş olanağıymış gibi yorumlanmış olabilir. Ama ünlü besteci Paul Hindemith'in bu yeni oluşumla ilişkisinin salt bir rapor hazırlamakla kalmayıp sonraki yıllarda da daha da etkin bir biçimde sürdüğünün ve hem Ankara Konservatuvarı'nın hem de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın onun yönergeleriyle kurulduğunun görülmesi bizce hiç kuşku yoktur ki bu işsiz çevrelerin bile olaya yaklaşımlarını mutlaka tez sürede temelden değiştirmiş olsa gerektir. Yoksa diyelim nasyonel sosyalist dünya görüşündeki birçok müzikçinin bile kendiliklerinden Türkiye'ye gelip bu orkestralarda okullarda görev almalarını ve çoğunluğu Nazilerin elinden canını zor kurtarmış bu insanlarla herhangi bir politik sürtüşmeye falan girmeden birlikte çalışmalarını başka türlü açıklayabilmek galiba gerçekten olanaksızdır. Örneğin bütün eleştirmenlerce 20. yüzyıl müziğinin önemli yaratıcılarından biri sayılan ve 1981'de UNESCO tarafından doğumunun 100. yılı bütün dünyada büyük törenlerle kutlanan ünlü Macar besteci Bela Bartok da aynı günlerde Türkiye'ye gelmiştir. Gerçekten Bartok'un tam 1936'larda Ankara'ya gelişi de bir rastlantı mıdır acaba? Gerçi bazı kaynaklar Bela Bartok'un Türkiye'ye 1936'da bir dizi konferanslar vermek üzere Ankara Halk Evi'nce çağrıldığını yazmaktadır. Ama öte yandan da unutmamak gerekir ki Ankara Devlet Konservatuvarı öğretimi ancak 1936 yılında başlamıştır. Ankara Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası da Profesör Ernst Praetorius'un çabalarıyla 1935'lerden bu yana henüz kurulmaktadır. Bu nedenle Bela Bartok'a Türkiye'den çağrı yazısı gönderen kuruluş belki gerçekten Ankara Halk Evi'dir. Ama Bela Bartok'un çok sesli müzikle ilgili temel eğitimi bile henüz başlamış bir doğu ülkesine salt konferans vermek üzere böyle bir çağrıyı kabul edip gelmiş olabileceği savı doğrusu pek inandırıcı olmasa gerektir. Lakin gene aynı kaynaklar Bela Bartok'un Ankara Halk Evi'nde birkaç konferans verdiğini de yazmaktadır. Ama ne var ki bu kaynaklarda her ne kadar geliş ve dönüş tarihleriyle ilgili kesin bilgiler yoksa da Bela Bartok'un Türkiye'de salt birkaç konferans vermesi için gereken zamanla oranlanamayacak denli uzun bir süre kaldığı kesindir. Nitekim kimi kaynaklarda da Bela Bartok'un Ankara Konservatuvarı'nın kuruluş çalışmalarına da katıldığı ve konservatuvarın Türk Halk Müziği arşivini de kurduğu belirtilmektedir. Ayrıca aynı kaynaklara göre Bartok, Anadolu'da da halk müziği araştırmaları yapmış, örneğin Çukurova bölgesinde Adana dolaylarında tam 90 adet özgün Türk halk müziği melodisi saptayıp notaya almıştır. Kısacası Avrupa'daki bütün çağdaş müzik odaklarının Nazilerce kapatıldığı veya susturulduğu bir dönemde, birden gene Avrupa'nın en genç cumhuriyetinde Atatürk'ün üstelik 20. yüzyıl müziğinin kurucularından Hindemith gibi birinin öncülüğünde başlattığı bu yeni girişim, bizce hiç kuşku yoktur ki dünyada bütün çağdaş müzik çevrelerinin dikkatini Ankara'ya az veya çok mutlaka çekmiştir. Bu nedenle Bela Bartok'un böylesine basit bir çağrıyla bile Türkiye'ye hemen koşup gelmesinin temelinde de galiba Avrupa'nın bütün kalburüstü müzikçilerinin ardı ardına akın ettiği Ankara'da yeni bir çağdaş müzik merkezinin kurulmakta olduğu umudunun coşkulu çekim gücü yatsa gerektir. Fakat ne yazık ki o yıllarda Nazilerden kaçıp Türkiye'ye sığınmış birçok bilim adamı ve sanatçı gibi Bela Bartok da galiba Atatürk'ün ölümünden sonraki yeni olumsuz koşullar yüzünden daha 2. Dünya Savaşı'nın ilk yılında Türkiye'den ayrılmış ve Amerika'ya gitmiştir. 1940 yılında da Amerikan uyruğuna geçip oraya yerleşmiştir. Bilindiği gibi Paul Hindemith de daha 1937 yılında Amerika'ya gitmiştir. Gene Paul Hindemith'in çağrısı veya aracılığıyla Türkiye'ye gelmiş ünlü keman virtüözleri Gilbert Beck, Adolf Winkler, Avusturya'nın Nazilerce işgali üzerine 1938'de Türkiye'ye sığınmış piyanist Walter Schöhlesinger, oboacı Walter Wunsch ve daha niceleri de kah savaş yıllarında, kah savaştan sonra bir yolunu bulup Amerika'ya gidip yerleşmişlerdir. Yani 1935'lerde Ankara'nın karşısına çıkmış dünyanın sayılı müzik merkezlerinden birisi olma şansı galiba Atatürk'ün beklenilmedik hastalığı ve erken ölümü yüzünden ne yazık ki iyi kullanılamamıştır. Nice özverilerle zar zor Türkiye'ye getirilebilmiş ünlü müzikçilerin çoğu Atatürk'ün ölümünden sonra yeniden söz sahibi olmuş, gerici ve faşist çevrelerce kolayca Amerika'ya kaçırılmıştır. New York'un 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya müzik merkezi haline de gelmesi kuşkusuz salt Türkiye'den göçmüş müzikçilerin eseri değildir. Ama hiç kuşku yoktur ki Türkiye'nin Atatürk'ün ölümünden sonraki durumu Ankara'yı hemen umut olmaktan çıkarmış ve bizce New York'u seçeneksiz bırakmıştır. Ve Ankara'da sadece bir konservatuvar, bir tiyatro, bir opera ve bir senfoni orkestrası kurmakla yetinilmiştir. 1917'den sonra da hem Troçki hem de komünistlerden kaçan Ruslar Boğaziçi'ne sığınmışlar. İlginçtir, yalnızca Hristiyanların Engizisyon mahkemelerinden veya Nazilerin toplama kamplarından canlarını zor kurtarmış Museviler veya komünistler de sığınmamıştır Türkiye'ye. Komünist devrimden canını zor kurtarmış nice kont, dük, baron, grand dük, feldmarşal ve sıradan antikomünist de Türkiye'ye Boğaziçi'ne sığınmıştır hemen. Hatta parti içi iktidar kavgasında yenik düşmüş kimi komünistler de rakipleri komünistlerin elinden kaçıp canlarını dar atmışlardır bu ünlü konukseverliğimize, Boğaziçi'ne. Örneğin ünlü Troçki. Anımsanacağı gibi 1917 Ekim devriminin ilk ünlü adından biri olan Lev Troçki de 1929 yılında Stalin'in elinden canını zor kurtarıp Boğaziçi'ne sığınmıştır. Lenin'in 1924 yılı başında beklenilmedik bir anda ölüm üzerine parti iktidarı ile geçiren Stalin'in hemen 1925'te savaş komiserliği görevinden aldığı ve 1927'deki 15. kongrede de Komünist Partisi üyeliğinden attırdığı, ardından Kazakistan'ın başkenti Almaty'ye sürgüne gönderdiği Troçki, bilindiği gibi 1929 yılında sınır dışı edilince acele Türkiye'ye sığınmıştır. 1933'e kadar tam 4 yıl boyunca da İstanbul'da Büyükada'da yaşamıştır. Hem de kimlerle birlikte. Gerçekten kolay kolay inanılır gibi değildir. Sanki bir takım doğa ötesi güçler kendisiyle alay edermiş gibi Stalin'in elinden kaçarken dönmüş dolaşmış ve gene kendi ayağıyla gelmiş, bir zamanlar gene kendisinin örgütlediği Kızıl Ordu'nun elinden zor kurtulup Marmara Denizi'ndeki bu küçücük adaya canını dar atmış devrim düşmanı Beyaz Rusların arasına düşmüştür bu kez de. 1917 Ekim devriminden kaçıp Boğaziçi'ne sığınmış bu Rus soylularından bazıları da Prens Adaları'na, Heybeli'ye, Burgaz'a, Kınalı Adaya ve Büyük Adaya yerleşmiştir çünkü. Ve o yıllarda göçmenlerin büyük çoğunluğu hala İstanbul'dadır. Yani Troçki'nin komşuları arasında ne ilginçtir ki Çar'ın yakın çevresinden dükler, kontlar, baronlar, generaller de vardır. 1917'de de Ekim devriminden kaçan Rus soylularından İstanbul'a sığınanlar hiç olmamış mıdır acaba? Belki olmuştur. Ama anlaşıldığı kadarıyla olmuşsa bile demek sığınanların sayısı dikkat çekecek ve bir toplumsal sorun yaratacak boyuta ulaşamamıştır. Nitekim Jack Delon'da galiba bu konudaki tek kaynak olan ilginç kitabında Beyaz Rusların İstanbul'a asıl 1919'dan sonra gelmeye başladıklarını yazmaktadır. Bilindiği gibi 1917 Ekim devriminden hemen sonra İngiltere, Fransa, Japonya ve Amerika bir yandan Baltık, Karadeniz ve Pasifik'ten karaya asker çıkarıp saldırırken öte yandan da karşı devrimcileri silahlandırıp kışkırtarak 1918'de ülkede kanlı bir iç savaşın patlamasını başarmışlardır. Ve gene bilindiği gibi iç savaş patlar patlamaz hemen savaş komiserliğine atanan Troçki de o güne kadarki gönüllü askerliği zorunlu hale getirerek orduyu yeni baştan örgütlemiş ve Kızıl Ordu'yu kurmuş, bu yeni orduyla da hem doğudaki Amiral Kolhak'ın hem de güneydeki General Deniki'nin beyaz ordularını yenerek kanlı karşı devrimin kanlı bir biçimde bastırılmasını sağlamıştır. İşte 1919'un başlarından itibaren akın akın gelip Boğaziçi'ne İstanbul'a sığınan bu beyaz Ruslar da Kızıl Ordu'nun önünden canını zor kurtarıp kaçmış General Deniki'nin askerleri, subayları, onların çoluk çocukları, hısım akrabaları olsalar gerektir. Spesiba Bosporus, Spesiba Konstantinopol. Jacques Delon'un yukarıda sözünü ettiğimiz araştırmasında açıklandığına göre 1917 devriminden kaçan Ruslara kapılarını açan Türkiye, kimi kaynaklara göre 40 bin, kimi kaynaklara göre de 150 ya da 200 bin göçmenin hayatını kurtarmıştır. Jacques Delon, Beyoğlu'nda Beyaz Ruslar, Çelik Güler Soy Vakfı İstanbul Kütüphanesi yayını, İstanbul 1990 sayfa 12. Ancak gene aynı kaynakta verilen öteki bilgilere bakılacak olursa 1919-1921 yıllar arasında İstanbul'a sığınan beyaz Rusların sayısının bizce de 200 binin bile çok üstünde olması gerektir. Çünkü sadece 14 Aralık 1920'de kayıtlara göre 7802'si yaralı ve hasta olmak üzere tam 118.963 kişi Moda kıyısına ayak basmıştır. Sayfa 15. 14 Aralık 1920'de Moda kıyılarına ayak basmış beyaz Ruslardan biri olan Alexey Tebiyev gene aynı kaynakta o günleri şöyle anlatmaktadır. Kırım kıyıları Romalı askerlerden canlarını kurtarmaya çalışan Hristiyanlarla doluydu sanki. Çar Nikola'nın ünlü beyaz ordusu tümüyle parçalanmış, subaylarla erler, soylu hanımefendilerle genel ev kadınları birbirine karışmıştı. Kızıl Ordu Kafkasya'yı da almış, Kırım'ı kuşatmıştı. Sivastopol'a ulaşması an meselesiydi. Bolşevikler özellikle Beyaz Ordu mensuplarına acımasızca davranıyor, gördükleri yerde kılıçtan geçiriyorlardı. General Vrangel'in kaçmak üzere olduğu haberleri de Kızıl Ordu komutanlarını büsbütün galeyana getirmişti. Tek çare kapağı bir an önce gemilere atmakta yatıyordu. Sayfa 14-15. Jacques Delon'un aktardığı, adının açıklanmasını istememiş bir başka yaşlı görgü tanığı da Fransızların Beyaz Rusları Kızıl Ordu'nun elinden kurtarıp İstanbul'a getirmek için Kırım'a gönderdikleri Amiral Dumesnil'in yönetimindeki donanmaya halkın nasıl hücum ettiğini, Fransız gemileri kıyıya demir atar atmaz bir hücum bir saldırı başladı. Rütbe, cinsiyet, yaş farkı diye bir şey kalmamıştı ortalıkta. Yaşlılar, çocuklar, yaralılar, hastalar, on binleri bulan bu dev kitle içinde eziliyordu. Fransız askerleri süngüyle, beyaz ordu komutanları kılıçlarıyla kalabalığı düzene sokmaya çalışıyordu. Arada bir de havaya ateş ediyordu diye anlatmaktadır. Sivastopol limanındaki bu korkunç cehennemden canını kurtarıp İstanbul'a sığınanlar arasında beyaz ordunun ünlü subayları, örneğin ünlü komutan General Baron Vrangel de vardır. Yanına Beyaz Ordu'nun kurmay heyetinden sağ kalabilmiş subayları da alarak Kornilov destroyeri ile Amiral Dumesnil'in filosuna katılmış ve İstanbul'a gelmiştir. Gene de Jacques Delon'un belirttiğine göre Beyaz Ordu subaylarından Amiral Ivan Konstantinovich Petropesti de İstanbul'a 41 gemilik filosunun mürettebatıyla birlikte getirmiştir. Hatta filosun olduğu gibi itilaf kuvvetlerine teslim eden Amiral Petropolsti daha sonra da Şirket-i Hayriye vapurlarında şehir hatlarında kaptanlık yapmıştır. Görüldüğü gibi savaş gemileri 1920-21 yıllarında Sivastopol'dan, Odessa'dan İstanbul'a binlerce, on binlerce göçmen taşımıştır. Jacques Delon 1921 başlarında yalnız İstanbul'daki Rusların sayısı 150 bine yakındı. 1920 ilkbaharında ve sonbaharında tam 138 gemi taşımıştı göçmenleri Türkiye'ye. Önemli bir gerçek Rus filosundan 100 geminin 120 bin kişiyle İstanbul'a gelmiş olması. Mart 1921'de yine Amiral Dümesni'nin gemileri Güney Kafkasya kıyılarından 60 bin kadar beyaz Rus'u alarak İstanbul'a getirmişlerdi diye yazmaktadır. Gene belirtildiğine göre beyaz Rusların Kırım'dan İstanbul'a taşınmasında Çarlık donanmasına yardım eden yalnızca Fransızlar da olmamıştır. İngilizler ve İtalyanlar da filo göndermişlerdir. Hatta Amerikalılar bile bu girişime savaş gemileriyle katılmışlardır. İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'ne de adını veren Amiral Mark Bristol, daha 1919 yılında göçmenlere yardımcı olmak üzere Nahma adlı gemisiyle Odessa kıyılarına demirlemiştir. Nahma adlı bu gemi gene Amiral Bristol'un buyruğuyla 7 Nisan 1919'da da Sivastopol'a yanaşmış ve yüzlerce beyaz Rus'u kurtarıp İstanbul'a getirmiştir. Amiral Bristol daha sonraları da filosuna bağlı destroyelerle İstanbul-Sivastopol arasındaki birkaç kez gidip gelerek yardımını sürdürmüştür. Amiral Seymour'un komutasındaki İngiliz filosu da 1920 yılının Mart ayının son günlerinde yaklaşık 2000 beyaz ordu subayını ve ailesini İstanbul'a taşımıştır. Anlatılanlara göre beyaz Rusların Türkiye'ye göçü 3 büyük dalga halinde gerçekleşmiş olsa gerektir. Galiba ilkin soylular yükte hafif pahada ağır neleri var neleri yok yanlarına alarak 1918-19'larda devrimden kaçıp İstanbul'a gelmişlerdir. Sonra da biri 1920 ilkbaharında, öteki de 1920 sonbaharında iki büyük göç dalgası daha olmuştur. Bu göç dalgalarının birincisinde göçmenlerin çoğu belki gene beyaz ordu subayları ve aileleridir. Ama ikincisinde vapurlara salkım saçak doluşan insanların neredeyse tamamının soylusundan tüccarına, sanatçısından işçisine, başı bozuk yerinden genel ev kadınına, her kesimden sivil halktan oluştuğundan da galiba kuşku duymamak gerekir. Bu insanların Sivastopol'daki, Odessa'daki can pazarlarından zor kurtulup Karadeniz'i geçerek Türkiye'ye ayak basmaları da çok kolay olmamıştır mutlaka. Nitekim aynı kaynakta belirtildiğine göre Ocak 1920'de göçmenlerle dolu 3 vapur Kilyos açıklarında batma tehlikesi geçirmiş. İçindekileri Türk denizcileri kurtarmışlardır. Gene 1920 yılı Kasım ayında da Amerikalı Amiral McCully, Overton ve St. Louis adlı zırhlılarla Yalta'dan 500 yaralı beyaz ordu subayını almış, İstanbul'a dönerken Karadeniz'in ortasında kalmış bir Rus gemisini de kurtarmıştır. St. Louis adlı gemi, Karadeniz'in ortasında tüm makineleri stop etmiş duran Rus gemisi Orion'a rastlamış ve göçmen dolu bu tekneyi yedeğine alarak İstanbul'a kadar çekmiştir. Jacques Delon'da beyaz Rusların Türkiye kıyılarına ulaşması uzun ve zorlu bir serüvenin sonucunda olmuştur demektedir. Sayfa 14. Görüldüğü gibi 1918-21 yıllar arasında Ekim devriminden ve Kızıl Ordu'dan kaçan beyaz Rusların sayısı hiç kuşku yok ki bu rakamların çok üstünde olsa gerektir. Nitekim gene aynı kaynaktan öğrendiğimiz kadarıyla bu göçmenlerin tamamı İstanbul'a getirilmemiştir. Sivastopol ve Odessa'dan kalkan gemilerin 2 mileri de Bulgaristan'ın Varna limanına gitmiştir. İstanbul'a getirilen göçmenlerin de bir kısmı Hadımköy'e, Çanakkale'ye, Gelibolu'ya yerleştirilirken bir kısmı Yunanistan'a, Ege Adaları'na götürülmüştür. Örneğin Don Kazakları Hadımköy'e, Kuban Kazakları Mudanya'ya, yaralı subayların bir bölümü Yunanistan'ın Pire limanına, sivillerin bir bölümü de Selanik'e yerleştirilmişlerdir. Hadımköy'e ve Mudanya'ya yerleştirilmiş bu kazakların büyük bir kısmı da daha sonra Limni Adası'na götürülmüşlerdir. İstanbul'da kalan beyaz Rusların bir bölümü de Büyük Adaya, Heybeli Adaya, Burgaz Adası'na ve Kınalı Adaya yerleşmiştir. Yani 1921'lerde İstanbul'daki göçmen Rusların sayısının en az 200 bin dolaylarında olduğu galiba kuşkusuzdur. Oysa İstanbul'un nüfusu 1927 sayımlarına göre bile sadece 690 bindir. 1920'lerde 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkılıp kent düşman kuvvetlerince işgal edilince halkın büyük bir bölümünün Anadolu'ya sığındığı veya Mustafa Kemal hareketine katılmak için kaçtığı ve ancak 1923'ten Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra döndüğü düşünülürse bu rakamın çok daha düşük olduğu kesindir. Bu nedenle nüfusu topu topu 500 bin dolaylarındaki bir kentin neredeyse yarısı kadar 200 bin kişilik bir göçmen kitlesini kabul edip barındırması, yedirip içirmesi kuşkusuz kolay bir iş olmasa gerektir. Nitekim Jacques Delon'da İstanbul'da beyaz Rus olgusu 1918 yılından 1940'lara kadar yaşandı. Beyaz Rusların varlıklarını en çok duyumsattıkları yıllar 1920-1924 arasıdır. Bu yıllarda Beyoğlu Beyaz Rus istilasına uğramıştı sanki diye yazmaktadır. Ama bütün bu zor koşullara karşın gene aynı kaynaktan öğrendiğimize göre kocalarını o yıllarda haraşo diye adlandırılan güzel ve açık saçık Rus kadınlarından kıskanan kadınlarımızın Asri Kadınlar Cemiyeti adında bir dernek kurarak 1922'de bir basın toplantısı düzenleyip Rus kadınlarının meyhanelerde, kahvelerde garsonluk yapmasının, tombala oynatmasının, sigara satmasının yasaklanmasını ve ahlaka mugayir davrananların da sınır dışı edilmesini istemelerinden öte galiba iki toplum arasında herhangi önemli bir olay da çıkmamıştır. Galiba kendisi de bir Rus olan İstanbul'a ilk gelen beyaz Ruslardan Bayan Natasha'nın kuzeni Jacques Delon da o günleri yaşamış kişilerden derlediği anılara dayanarak bu noktayı işaret etmekte ve gerçekten de Türkler son derece konuksever davranmışlardır beyaz Ruslara demektedir. Gene Jacques Delon'un açıklamalarına göre beyaz Ruslarda daha 1924 yılında İstanbul'da Rusça şükran, teşekkür anlamlarına gelen Spesiba adında bir tür şükran belgesi sayılabilir bir kitapçık yayımlamışlardır. Kitapçığın Senin İçin Türkiye başlıklı bölümünde de ikinci vatanımızdayız. Gözyaşları ve umutsuzluk içinde kıyılarına ayak bastığımız Türkiye'de sıcak bir dostlukla karşılaştık. Bu konuksever topraklar bizi bir kardeş kucağı gibi sardı ve ısıttı. İstanbul'da yeniden insan kimliğimize kavuştuk. Bir bölümümüz Batı Avrupa ve Amerika'ya gidiyor ama hiçbiri Türkiye'yi unutmayacak, tümü beraberinde Türkiye'den güzel anılar götürecektir. Bu nedenle kardeşçe şükranlarımızı ve yine kardeşçe elvedamızı lütfen kabul edin. Bu küçük kitabın amacı İstanbul'da yaşayan her ulustan, her dinden insana Rus insanının şükranlarını sunmaktır. Spesiba Konstantinopol, şükran sana İstanbul. Bize kollarını açtın, barındırdın, iş buldun, hayatımızı kurtardın. Sizleri hiç unutmayacağız, İstanbul'u hiç unutmayacağız. Seni hiç unutmayacağız, dünya güzeli şehir diye yazıldığı belirtilmektedir. Son söz. Jacques Delon, yukarıda sözünü ettiğimiz kitabının başında 1920'lerde Kızıl Ordu'nun elinden canını zor kurtarmış yaşlı bir beyaz Rus göçmenin kendisine, Rusya'dan kaçarken hep 1492'de İspanyol Engizisyonu'ndan kaçan Yahudilere kapılarını açan tek ülke olan Türkiye, 1920'lerde bizi de geri çevirmeyecektir elbette diye düşündük dediğini yazmaktadır. Gerçekten de komünizmden kaçan bu beyaz Ruslar gelip dayandıklarında şuncacık bir duraksama göstermeden gönlünün bütün kapılarını gene cömertçe hemen açıvermiştir halkım. Nesi var nesi yok çıkarmış bölüşmüştür onlarla. Tıpkı bütün tarih boyunca gelip kapısını çalan herkese yaptığı gibi. Ve bir daha adlarını bile anmamıştır hiçbirinin. Çünkü töremize göre ağırlanan konuğun olur olmaz adının anılması, konuklardan başkalarına da söz etmek ayıptır. İşte bu nedenle canlarını topraklarımıza dar atmış beyaz Rusların 1924 yılında yazıp İstanbul'da bastırdıkları, üstelik bizlere teşekkür eden Spesiba adlı o Rusça kitapçığın 1927 yılında Fransızca'ya da çevrilip Paris'e basılmış olmasına karşın hala Türkçesi yoktur. Hatta Sayın Jacques Delon sözünü edinceye dek böyle bir kitapçığın varlığından haberimizin olduğu bile kuşkuludur doğrusu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında da kan tükürüp kızılcık şerbeti içtim diyerek yemeyip yedirdiğimiz, içmeyip içirdiğimiz, kendimize bir verirken aman onlar konuktur deyip beş ödediğimiz, doğrusu kendilerinden de çok şeyler öğrendiğimiz, Hitler'in elinden canını zor kurtarıp ülkemize sığınmış Alman bilim adamlarının adlarını da şöyle bir yana not düşmek yerine sanki özellikle bile isteği unutmuşuz gibi tıpkı. Biliyorsunuz. Onların adlarını da gene bir Alman bilim adamı bizden habersiz ülkemize de gelip araştırmış, incelemiş, neredeyse eksiksiz derleyip toparlayarak Almanya'da yayımlamıştır. Gene 1490'larda İspanya'daki Engizisyon mahkemelerinden canlarını zor kurtaran Yahudileri ta İstanbul'dan İspanya'ya donanmayı göndererek getirtip ülkemize yerleştirmemizin bugün 500. yılı dolayısıyla bütün dünyada düzenlenen görkemli törenlerle de en küçük bir ilişkimizin bulunmaması gibi. Hatta kesinlikle gene Yahudiler anımsattığı için o konukçuluğumuzu da zar zor anımsayabildiğimiz gibi. Yani sözün kısası 500 yıldır Anadolu'da çeşitli nedenlerle konuk ettiğimiz bu dili, dini, soyu türlü türlü tanrı misafirleriyle ilgili olarak kaleme alınmış tek bir kitapçık olsun kitaplıklarımızda bir telif eser bulabilmek gerçekten olanaksızdır. Bu konularda hiç yazmamışsak kuşkunuz olmasın, konuklarımız veya torunları alınırlardı. Acaba konukçuluğumuzu başlarına kalktığımızı sanırlar mı diye titizlendiğimiz için yazmamışızdır. Çünkü dedim ya, töremizde yoktur konuğun ardından söz etmek. Dolayısıyla konuğun ardından konuşmayı ayıp saydığımız gibi yazmayı da ayıp saymışızdır hep. Hele hele insanın kendi konukçuluğunu övmesi ise olacak şey değildir. Görüldüğü gibi kim olursa olsun, ne zaman gelirse gelsin, bütün konuklar belki hala ter kokulu ve kara bıyıklı biz Türkler için hala Tanrı misafiridir ve bir anlamda kutsaldır. Konuğun üzerine bunca titrememiz ve konukçuluğu böylesine önlemememiz de hiç kuşku yok ki göçebeliğimizin bir özelliğidir. Göçebeliğimizin oluşturduğu bir kişiliğimizdir. Yani göçebeliğin de bir anlamda sürekli konukluk oluşu, konukçuluğu da zorunlu bir biçimde göçebeliğin temel öğelerinden biri haline getirmiş olsa gerektir. Gerçekten, kimilerince hala ısrarla insanlığın kültürsüz ve uygarlık dışı toplumsal aşamaları olarak öne sürülen şu göçebeliğin de aslında kendine özgü ne tür bir kültüre ve uygarlığa sahip olduğunu göstermek için şu iki temel veriden başka kanıt aramaya gerek var mı Allah aşkına? Göçebeliğimizin kültürel ürünü konukçuluk geleneğimiz ve bir başka dilde daha benzeri olmayan bize özgü Tanrı misafirliği kavramı. Şu dehşet konukseverliğimiz yetmez mi? Kitabın sonu. 15 Eylül 1999.